Gülün Adı, Umberto Eco, 2. Ayrım. Doğal olarak bir el yazması. 16 Ağustos 1968'de Valet diye bir rahip tarafından kaleme alınmış bir kitap geçti elime. Meltli Dom Adson'un Dom J. Mobilio'nun baskısından Fransızca'ya çevrilmiş el yazması. Gerçekten oldukça yoksul tarihsel bilgilerin eklendiği bu kitabın, Benedikten tarikatının tarihine ilişkin çok şey borçlu olduğumuz, 16. yüzyılda yaşamış büyük bilgin tarafından bulunmuş olan, 14. yüzyıla ait bir el yazmanın tıpkısı olduğu öne sürülüyordu. Bu bulgu, kronolojik sıraya göre 3. olan kendi buluşumdan söz ediyorum, sevdiğim birisini beklemek üzere Prag'da bulunduğum sırada beni neşelendirdi. 6 gün sonra Sovyet birlikleri talihsiz kenti istila ettiler. Şansım yolunda gitti. Linz'de Avusturya sınırına ulaştım. Oradan Viyana'ya gidip beklediğim kimseyle buluştum ve birlikte Tuna boyunca yukarı çıktık. Büyük bir düşünsel coşkuyla büyülenmiş Meltli Adson'un korkunç öyküsünü okuyordum. Kendimi kitaba öylesine kaptırmıştım ki, yumuşak bir kalemle üstüne yazması çok zevkli olan Papeteri Joseph Gilbert'ten alınma o büyük defterlerden birkaçını bir çırpıda kitabın çevirisiyle doldurdum. Böylece Melk yakınlarına geldik. Irmağın dirsek çevirdiği bir yerde, bir tepe üstünde, yüzyıllar boyunca birçok kez restore edilmiş olan güzelim Stift hala ayakta duruyordu. Okurun tahmin edebileceği gibi manastırın kitaplığında Adson'un el yazmasının izine rastlamadım. Salzburg'a varmadan önce Mondsee kıyısında küçücük bir otelde trajik bir gecenin ardından yol arkadaşlığımız birden sona erdi ve kendisiyle birlikte yolculuk etmekte olduğum kişi Ebbe Wallet'in kitabını da alarak ansızın yok oldu. Kötülüğünden değil, ilişkimizin plansız ve ansızın bitmesinden ötürü. Böylece elimde el yazısıyla yazdığım defterler, yüreğimde kocaman bir boşluk kaldı. Birkaç ay sonra Paris'te araştırmamı derinleştirmeye karar verdim. Fransızca kitaptan çıkardığım birkaç nottan kaynağı, olağanüstü ayrıntılı ve kesin bir yollama kalmıştı elimde. Bibliothèque Saint-Geneve'de Vetere Anelecta'yı hemen buldum. Ama bulduğum baskının betimlemeden iki ayrıntı bakımından farklı oluşu şaşırttı beni. Önce Montalan et Ripam, P.P. Augustinorium diye belirtilen editör ve iki yıl sonrasını gösteren tarih. Bu analekte Meltli Adso ya da Adso'nun herhangi bir el yazmasını kapsamıyordu. Tersine, dileyenin denet diyebileceği gibi bunlar kısa ya da orta uzunlukta metinlerin bir araya getirilmesinden oluşuyordu. Oysa Wallet'in kopya ettiği öykü birkaç yüz sayfa tutuyordu. Aynı zamanda ünlü ortaçağ uzmanlarına, örneğin sevgili unutulmaz Etienne Gilson'a başvurdum. Ama tek vetere analektelerin Saint-Geneve'de gördüklerim olduğu açıktı. Pesi yakınlarında Abbaye de la Sorcha hemen bir ziyaret ve arkadaşım Dom Arne Lahestet'te bir konuşma, manastırın basım evinde Ebbe Wallet diye birinin kitap bastırmadığına inandırdı beni. Fransız araştırmacılarının güvenilir yaşam öyküsel bilgi konusundaki savruklukları ünlüdür. Ama bu durum usun alabileceği her türlü karamsarlığın da ötesine geçiyordu. Elime geçmiş olan kitabın uydurma olduğunu düşünmeye başladım. Artık Wallet'in kitabını da yeniden elde edemezdim. Ya da en azından onu benden almış olan kimseye gidip geri isteyemezdim. Elimde notlarımdan başka hiçbir şey kalmamıştı. Onlardan da kuşku duymaya başlıyordum. Bazı büyülü anlar vardır. Büyük fizik çaba ve yoğun dürtüsel heyecan anları, geçmişte tanımış olduğumuz kimselerin sandrıları verir böyle anlarda. Daha sonra Abide Buçkoy'un güzel kitaplığından öğrendiğime göre henüz yazılmamış kitapların da sandrıları vardır. Yeni bir şey olmasaydı Meltli Adson'un öyküsünün nereden kaynaklandığını belki de hala düşünüyor olurdum. 1970'te Buenos Aires'te, Corrientes'te o büyük caddenin ünlü Patio del Tango'sunun oldukça yakınında küçük bir sahafın raflarına göz gezdirirken Milo Temesvar'ın Satranç oyununda ayna kullanılmasına dair adlı kitapçığının standart İspanyolca bir nüshasına rastladım. Apolitik e Integrate adlı yapıtımda bu yazarın daha sonra yayınlanan bir Vendiotiridi Apokalipsesini eleştirirken bu kitabın adını ikinci elden anma olanağı bulmuştum daha önce. Artık bulunması olanaksız olan Gürcü dilindeki özgün yapıtın Tiflis 1934 İtalyanca çevirisiydi bu. Kitapta Asso'nun el yazmasından birçok alıntı görmek şaşırttı beni. Ama bunların kaynağı ne Valetti ne de Mobilyon. Peder Athanasius Kircher'di. Ama hangi yapıtı? Daha sonra adını anmamayı uygun bulduğum bir bilgin, Büyük Cizvit'in Melkli Asso'nun hiç sözünü etmediğine dair güvence verdi bana. Ama Temesvar'ın sayfaları gözlerimin önündeydi. Aktardığı olaylar da Valet'in el yazmasındakilere tıpatıp uyuyordu. Daha sonra Beniamino Pladico ne yazmış olursa olsun, Ebi Valet diye biri yaşamıştı. Kesinlikle Melkli Asso'da. Bundan Asso'nun anılarının doğru olarak anlattığı olaylarla aynı niteliği paylaştığı sonucunu çıkardım. Başta yazarın adı, en sonunda da Asso'nun caymak bilmez bir titizlikle suskun kaldığı manastırın yeri olmak üzere birçok gölgeli gizeme bürünmüştü bu anılar. Kestirimler, Pompasa ile Cancus arasında belli belirsiz bir alan tasarlama olanağı veriyor bize. Büyük bir olasılıkla burası Apeninlerin sırtında, Piemonte, Liguria ve Fransa arasında bir yer. Betimlenen olayların geçtiği döneme gelince 1327 Kasım'ının sonunda oluyor olaylar. Öte yandan yazarın bunları ne zaman yazdığı kesin değil. 1327 yılında henüz bir çömez olduğuna ve anılarını yazdığı sırada kendisini ölüme yakın hissettiğini söylediğine bakılırsa, el yazmasının 14. yüzyılın son 10 ya da 20 yılı içinde yazıldığını kestirebiliriz. İyi düşünülürse beni elimdeki 14. yüzyılın sonuna doğru bir Alman rahip tarafından Latince yazılmış bir yapıtın 17. yüzyıl Latincesiyle yazılmış nüshasının açık seçik olmayan neogotik bir Fransızca kopyasının İtalyanca kopyasını yayınlamaya götüren nedenler oldukça azdı. Her şeyden önce nasıl bir üslup kullanmalıydım? O dönemin İtalyanca örneklerini izleme eğilimini tümüyle gerekçesiz olduğundan bir yana bırakmalıydım. Asso yalnızca Latince yazmakta kalmıyor, kültürünün ya da onu etkilediği açıkça görülen manastırın kültürünün çok daha eskiye gittiği anlaşılıyor. Bu kültürün geç ortaçağ Latince geleneğine bağlanabilen bilgi ve üslup süslemelerinin yüzyıllar boyu oluşan bir toplamı olduğu açık. Asso, yerli konuşma dilinin evrimine kapalı kalmış, betimlediği kitaplığın içinde barındırdığı sayfalara bağlı, öğrenimini pederler ve araştırmacıların metinleri üstünde yapmış bir rahip gibi düşünüp yazıyor. Öyküsü, dil ve bilimsel alıntılar bakımından 12. ya da 13. yüzyılda yazılmış olabilirdi. Öte yandan Valet'in Asso'nun Latincesini kendi neogotik Fransızcasına çevirirken bir ölçüde özgürce davrandığına kuşku yok. Hem yalnızca üslup bakımından değil. Örneğin kişiler bazen otların erdemlerinden söz ederken, yüzyıllar boyunca birçok değişikliğe uğramış olan Albertus Magnus'a yorulan Gizler kitabına açık yollamalar yapıyorlar. Asso'nun bu kitabı bildiği kesin ama onun bu kitabın gerek Paracelsus'un formüllerini, gerekse Albertus'un Tudor döneminden kaldığı kuşku götürmeyen bir baskısından yapıldığı açıkça anlaşılan, ekleri gereğinden çok sözcüğü sözcüğüne yansıtan bölümlerine alıntıladığı gerçeğini değiştirmez bu. Öte yandan Valentin, Asso'nun el yazmasını kopya etmekte olduğu sırada Paris'te artık onarılmaz bir biçimde bozulmuş olan Grant ve Petit Albert'in bir 18. yüzyıl baskısının dolaşmakta olduğunu daha sonra doğruladım. Ne olursa olsun, Asso ya da tartışmaların anlattığı rahiplerin yorumladıkları metnin, notlar, şerhler ve çeşitli eklerin yanı sıra daha sonraki araştırmaları zenginleştirecek açıklayıcı notları da kapsamadığından nasıl emin olabilirdim? Son olarak Ebbe Valet'in kendisinin belki de o dönemin ortamının korumak için çevirmeye uygun bulmadığı bölümleri Latince olarak mı bırakmalıydım? Böyle yapmak için belki de yararlandığım kaynağa yersiz bir bağlılık duygusundan başka kesin gerekçeleri yoktu. Aşırılıktan kaçındım ama bir ölçüde olduğu gibi bıraktım onları. Korkarım bir Fransız kahramanı tanıtırken ona Parble ve La Femme, ah La Femme dedirten kötü romancılar gibi davrandım ben de. Sonuç olarak içim kuşkularla dolu. Cesaretimi toplayıp, Merkli Adson'un el yazmasını sanki sahiymiş gibi niçin sunduğumu gerçekten bilmiyorum. Bir sevdalanma diyelim. Ya da dilerseniz kendimi sayısız eski saplantılardan kurtarmanın bir yolu. Metni hiçbir çağcılık kaygısı gütmeksizin yazıyorum. Ebbe Wallet'in kitabını keşfettiğim yıllarda insanın yalnızca şimdiki zamana karşı bir yükümlülükten ötürü dünyayı değiştirmek için yazması gerektiğine dair yaygın bir inanç vardı. Aradan 10 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra salt yazma sevgisinden ötürü yazabilmek, yazın adamının avuntusu şimdi. Böylece ben de Merkli Adson'un öyküsünü yalnızca anlatma tadı için anlatmakta kendimi özgür hissediyorum ve bu öykünün zaman içinde ölçülemez uzaklıkta günümüzle herhangi bir bağlantıdan öylesine görkemli bir biçimde arınmış, umutlarımıza ve kesinlemelerimize zamanla ilintisiz yabancılığını görmekle yüreğim yatışıyor ve avunuyorum. Çünkü kitapların bir öyküsü bu, gündelik kaygıların değil. Ve bu öyküyü okumak bizi Kempis'li büyük taklitçi ile birlikte her şeyde Erinç aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Bir kitapla çekildiğim köşeden başka demeye götürebilir. 5 Ocak 1980 Dipnot Thomas Kempis 1379-1471 yıllar arasında yaşamış Alman mistik yazar. İsa'nın Taklidi adlı yapıtından ötürü Eco ondan büyük taklitçi diye söz ediyor. Not Adson'un el yazması 7 güne ayrılmış, her günde doğa saatlerine denk düşen dönemlere. Üçüncü kişi ağzından yazılmış alt başlıklar olasılıkla Wallet tarafından eklenmiştir. Ama bu alt başlıklar okuru yöneltmek bakımından yararlı olduğundan, o dönemin halk dili yazının çoğunda rastlanan kullanıma da uzak düşmediğinden onları çıkarmayı uygun bulmadım. Adson'un kanonik saatlere başvurması beni biraz bocalattı. Çünkü bunların anlamı yere ve mevsimlere göre değişmekle kalmıyor, büyük bir olasılıkla Azize Benedik'in kuralda sapladığı yönergelere 14. yüzyılda tam bir kesinlikle uyulmuyordu. Bununla birlikte okura yol göstermesi bakımından aşağıdaki şemanın güvenilir olduğuna inanıyorum. Bu şema bir ölçüde metinden, bir ölçüde de ilk kuralın Eduard Schneider tarafından Les Hores Benedictines'teki manastır yaşamının betimlemesiyle karşılaştırılmasından çıkarılmıştır. Mattutino, gece yarısı. Gece 2.30 ile 3 arası. Laudi, alacakaranlık. Sabah 5 ile 6 arası. Tan yeri ağarırken sona erer. Prima, tan sökümü. 7.30'a doğru gün doğuşundan az önce. Terza, sabah, 9'a doğru. Sesta, öğle. Rahiplerin tarlada çalışmadıkları bir manastırda kışın aynı zamanda öğle yemeği vakti. Nona, ikindi. Öğleden sonra saat 14 ile 15 arası. Vespro, gün batımı, 16.30'a doğru. Gün batımı, kural karanlık basmadan akşam yemeği yenmesini öngörür. Compieta, akşam, 18 dolayları. Rahipler saat 19'dan önce yatarlar. Saatlerin hesaplanması Kuzey İtalya'da Kasım sonunda güneşin yaklaşık 7.30'da doğup öğleden sonra 16.40'da batması esasına dayanmaktadır. Öndeyiş. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı katındaydı ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Tanrı katındaydı söz ve Tanrı'ya bağlı her inançlı rahibin görevi, hiç değişmeyen yatsınamaz gerçekliği doğrulanabilecek biricik olguyu tek düze bir şarkı söylercesine alçak gönüllülükle yinelemek olmalıdır. Ama şimdi bir aynadan ve bilmece gibi görüyoruz ve gerçek onunla yüz yüze gelmeden önce dünyanın yanılgısı içinde parça parça gösterir kendini. Yazık, ne de okunaksız. Bu nedenle bize karanlık ve tümüyle kötülüğe yönelik bir İstemin alaşımı gibi göründüğü zaman bile onun güvenilir belirtilerini dile getirmeliyiz. Zavallı bir günahkarın yaşamından başka bir şey olmayan yaşamımın sonuna varmış, saçlarım ağarmış, tıpkı dünyanın yaşlandığı gibi yaşlanarak sessiz ve ıssız kutsallığın dipsiz kuyusunda yitip gitmeyi bekleyerek, meleklere yaraşır zekaların suskun ışığını bölüşerek, ağır, hasta gövdemle sevgili Melk Manastırı'nın bu hücresine kapanıp kalmış, gençliğimde gözlemlediğim olağanüstü ve korkunç olaylara tanıklığımı, gördüklerimi ve işittiklerimi bir taslak aramaya kalkışmaksızın benden sonra geleceklere, eğer Deccal onlardan önce gelmemişse, imlerin imlerini bırakmak istercesine, sözcüğü sözcüğüne yineleyerek bu perşömen üstünde bırakmaya hazırlanıyorum. Onları çözmek için yakarabilsinler diye. İmparator Ludwig'in Yüce Tanrı'nın tasarımlarına uygun olarak ve Avignon'da havarinin kutsal adına leke süren, tahta zorla el koyan, kutsal rütbeleri alıp satan, o adı kötüye çıkmış sapkını şaşırtarak, kutsal Roma İmparatorluğuna saygınlığını yeniden kazandırmak için İtalya'ya geldiği, Efendimizin doğumunun 1327. yılının sonuna doğru, şimdi adını vermememin yerinde ve dindarca olacağı manastırda meydana gelen olayların açık bir tanığı olma lütfunu Tanrı esirgemesin benden. Belki de kendimi içine karışmış bulduğum olayları daha iyi anlayabilmek için, yüzyılın o yıllarında neler olup bittiğini, onları o zaman içinde yaşayarak anladığım ve daha sonra işittiğim başka öykülerle zenginleşmiş olarak, şimdi anımsadığım gibi anımsamalıyım. Eğer belleğim öylesine çok ve karışık olayların ipuçlarını birbirine bağlama yeteneğine hala sahipse. O yüzyılın ilk yıllarında Papa 5. Clemens, Roma'yı yerel beylerin tutkularına av olarak bırakıp, papalık makamını Avignon'a taşımıştı. Hristiyanlığın kutsal kenti bir sirke ya da bir genel eve dönüşmüştü. Adına cumhuriyet dense de bir cumhuriyet değildi. Silahlı çetelerin saldırısına, şiddet ve yağmaya uğruyordu. Din adamları laik yargının dışında kaldıklarından gözü dönmüş haydut çetelerine başkanlık ediyor, elde kılıç soyuyor, günah işliyor, haksız kazanca dayalı ticaret örgütlüyorlardı. Caput Mundi'nin, dünyanın başının, bir kez daha ve haklı olarak Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tacını giymek ve bir zamanlar Kaiserlere ait olan dünyasal imparatorluğun saygınlığını yeniden sağlamak isteyen adamın amacı olması nasıl önlenebilirdi? İşte bu yüzden 1314'te Frankfurt'ta 5 Alman prensi Bavyeralı Ludwig'i imparatorluğun yüce başkanı seçmişlerdi. Ama aynı gün Main'in karşı yakasında hükümdarlık yetkisine sahip Renkontu ve Köln Başpiskoposu aynı yüksek mevkiye Avusturyalı Friedrich'i seçmişlerdi. Tek bir taht için iki imparator ve ikisi için de tek bir papa. Gerçekten büyük karışıklıklar yaratan bir durum. 2 yıl sonra Avignon'da 72 yaşındaki Cahorslu Jacques, 22. Johannes adıyla yeni papa seçildi. Tanrı esirgesin, özü doğru kişilere öylesine sevimsiz gelen bu adı bir daha hiçbir papa almasın. Fransız olup Fransa kralına bağlı olan bu adam, o yozlaşmış ülkenin insanları hep kendi halklarının çıkarlarını gözetme eyleminde olup tüm dünyayı tinsel yurtları olarak göremezler. Bu serseri işbirlikçi din adamı Templar şövalyelerine mallarına el koyabilmek için kanımca haksız olarak son derece utanç verici suçlar yükleyen güzel Filip'i desteklemişti. Bu arada Napolili Roberto bu dolaplara karışarak İtalya Yarımadası'nın denetimini elinde tutmak için Alman imparatorlarının hiçbirini tanımaması konusunda papayı kandırmış, böylece kilise devletinin başında kalmıştı. Dipnot: Templar şövalyeleri ya da İsa'nın yoksul şövalyeleri. 1191'de Kudüs'te Hristiyan hacıları korumak ve Müslümanlarla savaşmak için kurulmuş olan tarikat. Zamanla çok zenginleşen bu tarikat, İmparator 4. Filip'in kıskançlığını uyandırmış ve 1312'de Papa 5. Clemens tarafından ortadan kaldırılmıştır. 1322 yılında Bavyeralı Ludwig, rakibi Frederick'i yenilgiye uğrattı. Bir imparatordan, iki imparatordan korktuğundan daha da çok korkan Johannes, yengi kazanan imparatoru aforoz etti. Buna karşılık o da papayı sapkın olarak yatsıdı. Aynı yıl Fransisken rahiplerin oluşturdukları ruhani meclisin Perugia'da toplandığını ve başkanları Cesenalı Michel'in, Tincilerin, bunlardan ileride daha çok söz etme fırsatını bulacağım, dileklerini kabul ederek İsa'nın yoksulluğunu, onun havarileriyle birlikte bir şeye sahip olduğu zaman da ona yalnızca usus fakti, bil fiil kullanım olarak sahip olduğunu, inanç ilkesi olarak ilan ettiğini söylemek yerinde olur. Dipnot: Fransisken Tarikatı 1209 yılında İtalya'da Assisli Aziz Francesco tarafından kurulmuş, yoksul bir yaşam sürmeyi ve tövbe etmeyi öngören tarikat. Dipnot: Tinciler, Aziz Francesco'nun ölümünden sonra Fransisken tarikatı içinde beliren görüş ayrılıkları sırasında ortaya çıkan, tarikat ilkelerinin katı bir biçimde uygulanmasından yana bir okul. 13. ve 14. yüzyıllarda Tincilerin önderleri arasında Pietro Giovanni Olivi, Clerenolo Angelo ve Casalele Ubertino vardı. Tarikatın erdemini ve saflığını koruma amacına yönelik değerli bir karar, ama bu karar Papa'nın hiç hoşuna gitmedi. Belki de bunda kendisinin kilisenin başı olarak imparatorluğun piskoposları seçme hakkına karşı çıkan, tersine papalık tahtının imparatoru atama yetkisini öne süren savlarını tehlikeye düşüren bir ilke seziyordu. Bu ya da başka nedenlerle harekete geçerek 1323'te Fransisken önerilerine papalık buyrukları, buyruk metninin ilk üç sözcüğüyle anılırdı, buyruğuyla mahkum etti. Ludwig'in şimdi papanın düşmanları olan Fransiskenleri kendi olası bağlaşıkları gibi görmesi sanırım bu sırada oldu. Bunlar İsa'nın yoksulluğunu vurgulayarak şu ya da bu biçimde imparatorluk tanrı bilimcilerinin adlarını vermek gerekirse Padolu Marsilio ile Jean Donno Cohn'un düşüncelerini güçlendiriyorlardı. Sonunda burada anlatmakta olduğum olaylardan birkaç ay önce Yenik Frederick'le anlaşmaya varmış olan Ludwig, İtalya'ya iniyor, Milano'da taç giyiyor, kendisini olumlu karşılamış olmalarına karşın Vikontlarla çatışmaya giriyor. Pisa'yı kuşatıyor, Lucca ve Pistoia dükü Castruccio'yu imparatorluk papazlığına atıyor ve yerel bey Sciarra Colonna'nın çağrısı üzerine Roma'ya girmeye hazırlanıyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 34, devamı üçüncü ayrımda.